Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Demokrasi İçin Birlik Platformu ile 2021 yılı bütçe kanun teklifinin tüm başlıklarını ele aldığımız Ahval Forum'da bugün konuğumuz Profesör Haluk Levent. Haluk Bey ile bugün Tarım ve Orman
Merhaba.
Ayrılan Bütçe'yi konuşacağız. Merhaba Haluk Bey.
Merhaba. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Kısaca ben özetleyeyim bütçeyi. Tarımsal destek programları için 22 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 12 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal kitlerin finansmanı ve ihracat destekleri için 8.3 milyar lira. Toplamda ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na 42.4 milyar lira kaynak ayrıldı. Sorum şu, tarıma ayrılan bütçeyi nasıl değerlendirirsiniz? Bir de bu kaynağın nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığı var. Belki de en önemlisi bu. Tespitlerinizi paylaşır mısınız?
Vallahi 22 milyar lira bana şimdi düşük geldi ama herhalde onun bütçe dışı bir takım başka kaynaklarla da destekliyorlar diye düşünüyorum. Çünkü normalde yasa gereği ulusal gelirin %1,5 mu 2'si mi ne onu ayırmak zorundalar.
Bu geçen yılın aynı miktarı bu arada. Geçen yılda 20
milyar. Artırılmamış. Evet. İkincisi bu bütçe genel olarak zaten sorunlu bir bütçe. Çünkü sonuçta bütçe orta vadeli programa dayanıyor. Orta vadeli programın ilanı edildiğinde öngörüler şuydu. İşte 2023 yılında döviz kuru 7,5-8 lira falan gibi bir şey olacak. Hatta 8 bile değildi yani 7,5 civarında olacak. İşte enflasyon %5 olacak falan filan gibi böyle büyüklere masallar şeklindeydi ama ilan ettikten bir ay sonra 2023 hedefleri aşılmış oldu. 2023 için öngörülen hedefler aşılmış oldu. Şimdi bunun önemi şurada, çünkü bütçe hazırlarken parametre olarak alacağınız şeyler bu rakamlar. Yani bir planlamıyor çünkü sonuç itibariyle döviz ödemesi yapacaksınız bilmem ne falan filan. Ödemeyi döviz olduğu için onu bir kurdan Türk lirasına çevirmeniz, o Türk lirası karşılığı bütçeye koymanız lazım. Sizin yaptığınız hesap bir ay sonra zaten çıktıysa o bütçe yeniden yapılması gereken bir bütçe durumundadır. Dolayısıyla bu en başta bunu söyleyeyim. Her yerde bu konuyla ilgili birkaç görüş açıklama fırsatım oldu. Her yerde aynı şey. Bunu derhal çöpe atalım. 3 aylık geçici bir bütçe hazırlayalım. O geçici bütçeyle devam edelim. Belki de önümüzdeki yılı eğer çok dalgalanma olacaksa rakamları şey yapmak çok ön kestirmek çok zor olacaktır ama artık o kadar büyük dalgalanma da olmayabilir. Büyük hatalar olmazsa, siyaseten yapılacak büyük hatalar olmazsa. Ya işte hep geçici bütçelerle gidelim ama kurumsal tarafı nasıl güçlendireceğiz diye bir program uygulayalım. Veya 3 aylık falan bir geçici bütçe ilan edelim yani Mart'a, Nisan'a kadar. O arada da yeni koşullara uygun ve ekonominin yeni gereksinimlerini daha rasyonel bir şekilde ele alacak. Çünkü ekip de değişti. Yani bu bütçe teorik olarak giden ekonomi yönetiminin bütçesi. Gelen ekonomi yönetimi enkaz devraldıktan başlayıp işte çeşitli reformlar yapacaklarına dair de söz verdi. Çeşitli reformlar yapılacaksa bunun herhalde bir bütçe yansımasında olması gerekir. Bütün bu koşulları yani bir giden yönetim tarafından hazırlanmış olması, iki ekonomide bu bütçenin dayandığı temel parametrelerin zikredildiği orta vadeli programın anlamını yitirmiş olması, hafif deyimle. Üç, içinde bulunduğumuz ekonomik koşulların süratle değişmiş, COVID'den bahsediyorum, kötüleşmiş olması ve bu doğrultuda başka türlü önlemlerin muhakkak bütçe yapılmasını gerektirecek durumların ortaya çıkması. Dört, yeni gelenlerin yeni bir ekonomi anlayışı içerisinde olacaklarını ilan etmiş olmaları. Bu dördü de zaten bu bütçenin içine sığmayacak durumlar. O yüzden bunları bu bütçeyi bir kenara koymakta fayda var. Ama yani bunu bir kenara koyalım, konuşmaya devam edelim. Şimdi tarımda 22 milyar destek yeterli mi, yetersiz mi? Bu soruyu sormadan önce tarımdaki destek sistemini bir tartışmamız lazım. Şimdi bir iktisatta destek ekonominin herhangi bir yerinde, yani destek demek çünkü müdahale demektir, yani piyasaya müdahale ediyorsunuz. Tamam, piyasaya özellikle tarım piyasalarına sürekli müdahale edilmesi gerekir. Ama bu müdahalenin herkes tarafından, yani sırf şeyler değil, iktisadi karar birimleri değil. Yani o sektörde faaliyet gösteren işletmeler, işte çalışanlar, şunlar neyse, bütün o iktisadi karar birimlerinin dışında gıda üzerinden hepimizi ilgilendirir için bizim tarafımızdan da görülebilecek şeffaflıkta olması lazım. Şimdi siz böyle baktığınızda son 30-40 hatta 50 yıldır tarım piyasalarına müdahale konusunda herhangi bir şeffaflık görüyor musunuz? Yani bu evet ya çok iyi oluyor. Benim soframa gelecek olan gıda bu sayede hem kaliteli olacak hem ucuz olacak. Bunu sağlamak için hükümet sağ olsun çok çalışmış, güzel de bir sistem oluşturmuş, buradan gidiyor. Böyle bir duygu bende uyanmıyor. Ben 2003'ten hatta 2002'nin sonlarından itibaren nereden baksanız demek ki 15-16 yıl tarım sektöründe fiili olarak bulundum. Bunun bir kısmında 3-4 yılda Ulusal Süt Konseyi Teknik Komite üyeliği olarak geçti. Sahada da çok yer gezdim. Yani çiftliklerin problemleri nedir, işte köylülü şey, küçük aile işletmesinin sorunları nedir, bunları birebir gözleme şansım oldu. Dolayısıyla bunların birikimiyle de söylüyorum. Bu politikaların tasarlanabileceği, yani bu politikalar bize böyle bir şey vaat etmiyor. Niye vaat etmiyor sorusunu sormamız lazım. Yani bu, şunu da söyleyeyim, Adalet ve Kalkınma Partisi'yle başlamış bir şey değil. Onun öncesinde de böyleydi. Bunun bir tarihsel nedeni var. Türkiye'de tarımsal teşvikler sanayi ve diğerlerinden farklı olarak Cumhuriyet'in başından itibaren var. Ve Cumhuriyet'in başından itibaren kırsal nüfus ağırlıklı olduğu için, yani şöyle söyleyeyim, daha 1990'larda, 94'te hatta o zaman yapılan bir ankete göre, yani şey, o zaman 6-7 yılda bir yapılırdı bu gelir, yaşam koşulları, bütçe ve hane halkı iş gücü anketi. Anketi yapılırdı. Tarımsal nüfus istihdamda tarım istihdamının payı %40'lardaydı. Gayri safi yurt içi hasıla içerisinde tarımın payı %25'lerin üzerindeydi. Yani bir tarım ülkesiydi aslında uzun yıllar boyunca. 30'larda, 40'larda, 50'lerde çok daha yüksekti bu. %50'nin üzerindeydi hepsi. 60'larda, 70'lerde böyleydi. Tarım ülkesiydi ve ülkede bir yoksulluk problemi vardı. Ama bu yoksulluk devlet katında kabul edilmiş ve yoksul var nitelemesine, sonucuna ulaşmış bir durumda değildi. Yani devlete göre Türkiye'de yoksul yoktu. Ama var, onlar da farkındalar. Dolayısıyla bir yandan büyük işte altyapı yatırımları, şunlar bunlar, 30'larda ve Menderes döneminde, yani 50'lerde çok yoğunlaşmıştır bu altyapı yatırımları. Sulama kanalları, şunlar bunlar, onlar tabii epeyce şey yaptı, değiştirdi. Fakat o zaman da tarımda arkaik üretim ilişkilerinin devamı niteliğindeki üretim ilişkilerinden de işte ağalar, marabalar, bilmem ne falan filan, yani böyle bir feodal dönemden kalma bir toplumsal doku da vardı. Dolayısıyla bundan dolayı da bir yoksulluktan bahsedebiliyorduk. Böyle bir durum olduğu için de hem de işte orada ülke ekonomisi içerisinde en yüksek ağırlığa sahip bir sektör olması dolayısıyla politikacıların öncelikli olarak, yani oy nedeniyle öncelikli olarak koruma altına almak istedikleri bir şey olduğu için de bu tarımsal destekler kullanılıyor. Yani bir yandan böyle yoksullukla, küçük aile işletmeleri için yoksullukla mücadele aracı olarak düşünülüyordu. Onların cebine de para koymuş oluyorlardı çünkü. Bir yandan da işte büyük toprak sahiplerinin şunları bunları mutlu edecek bir ek destek olarak, bir popülist politika aracı olarak kullanılıyordu. Ve bu yapı uzun yıllar boyunca değişmedi. Çünkü bu yapı aynı zamanda bir aktarım mekanizmasını kurumsal olarak oluşturacak bir şekilde gerçekleşiyor. İşte tarımsal birlikler kuruldu bilmem ne falan, hiç böyle baktığın zaman işte sanki üretici birliği gibi gözüküyor ama bunların fonksiyonları tam gerçek anlamda bir üretici birliği falan değil. Yani daha farklı bir yapılar vardı ama buralara gerekirse gireriz ileride. Ama böyle bir yapı içerisinde geliyor. Dolayısıyla bu tarımsal destek dediğimiz ve iktisat literatürüne göre piyasada ortaya çıkan geçici aksaklıkları ortadan kaldırmak ve bu aksaklıklardan ötürü zarar gören iktisadi karar birimlerini korumak amacıyla uygulanması gereken teşvikler ya da destekler, iktisadi destekler bu amacın dışında, piyasa regüle etmek, piyasayı geliştirmek amacıyla değil, tamamen bu iki nedene bağlı olarak kurgulanmıştı. Şimdi 90'lara geldiğimizde halen %40'larda vardı. Halen bu destekler önemliydi. Yani çünkü sizin yaşınız müsait değil ama bizim yaşımızdakiler çok net hatırlarlar. Bir baş fiyat ilan etme önemli bir şeydi yani eskiden. Buğday da bir baş fiyat ilan edilirdi. Bu işte minimum fiyat. İşte kim ne veriyorsa ben 5 kuruş fazlasını vereceğim diye. Yani ihtar oluyordu. Seçim kazanıyordu yani. O kadar önemli çünkü oy deposu sonuç itibariyle burası. Şimdi tabii o tarım varlığı giderek azaldığı için şimdi baş fiyat ilan ediliyor mu, edilmiyor mu, ediliyorsa kaç para, bu önemini yitirdi bu tarafı. Ama o arkaik kurumsal yapı sürgüt devam ediyor. Çünkü bu işletme yapısı değişmedi, çok değişmedi. Tabii Antalya gibi falan işte o bölgede bir kapitalist çiftlik anlayışı, çiftçilik anlayışı ağır basmaya başladı. Orada mesela tarımda şeyden dolayı 12 ay üretim yapılabilecek seraların kurulması nedeniyle orada düzenli olarak çalışacak iş gücüne ihtiyaç olduğu için tarımda çalışan ücretlilerin oranı %18'lere falan çıktı o bölgede. Çıkmıştı. Şimdi muhtemelen %20'yi geçmiştir. Bir de işte çeşitli finansçılar, doktorlar, bizim gibi öğretim üyeleri falan hafta sonu çiftçilik yapmak bir hobi olarak gördükleri için bu da hobi, önce hobi sonra fobiye dönüşüyor ama sonra da kobiye dönüşebilirse hayatta kalıyor. Kobiye dönüşemezse zaten batıyor. Yani hobi, fobi, kobi üçlemesi vardır orada. Bu arkadaşlar, yani bizim gibi insanlar girince de böyle işte biz geliyoruz, finans falan düşün, işte beyaz yakalılar gelmişler elinde kalemler falan, böyle fizibiliteler uçuşuyor ortalıkta bilmem ne falan. Tabii bunların hiçbirisi gerçeğe uymuyor, onu da söyleyeyim. Ama bu da bir kapitalistleşme, yani tarımda kapitalistleşme adını verebileceğimiz bir şey yarattı. Bunlar da dolayısıyla bir aktör olarak şey yapıyor. Ama hiçbir zaman tabii bu tür insanlar, yani bizim gibi insanların yaptıkları yatırımlar, hani sektörün karakterini değiştirebilecek, orada bir söz ağırlığı oluşturabilecek seviyeye ulaşmadı. Yani ana itibariyle yapı değişmedi. Ana yapı o eski zamandan kalan küçük aile işletmeciliği üzerine devam ediyor. Dolayısıyla bunların hepsi de sorunlu. Yani Türkiye'de aşağı yukarı herhalde şimdi 700-800 bine düşmüştür. 700-800 bin civarında sorunlu küçük aile işletmesi var.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.
Gereksinim bulduğun miktarı doğru kanallarda aktarıp belli bir süre sonra da bu desteği artık başka amaçlara dönük olarak daha kaliteli üretime bilmem ne falan, yani alt amaçlara yönelik olarak sürgüler. Şimdi bu kadar basit bir şeyle karşı karşıyayız. Ama bunun yapılabilmesi için veya herhangi bir desteğin verilebilmesi için ilk şart, bugüne dönüyoruz artık. İlk şart kayıtlı olması lazım. Değil mi? Yani senin 700-800 bin tane işletme varsa bu sektörde faaliyet gösteren, Bir, bunları bir kere işletme haline getirilmesi lazım ama önce bunlar kim? Ne kadar toprakları var? Ne ekerler bu topraklarda? Ne kadar makine parkları var? Ne kadar çalışabilir iş gücü var? Bu iş gücünün kalitesi nedir? Gibi temel soruları biliyor olman lazım ki doğru teşhis koyabilirsin. Eğer bu soruları bilmiyorsan teşhis koyamazsın. Teşhis koymuyorsan destek adı altında dağıttığın paralar ne amaca yönelik olarak dağıtılmış oluyor? Belli olmaz. Yani işte efendim zeytin üretimini koruyacağız, kollayacağız, artıracağız. Fındık üretimini koruyacağız, kollayacağız, artıracağız. Güzel. Fındık üretimi artsın, artsın. Peki niye? %70, dünya piyasasının %70'i Türkiye'nin hakimiyetinde. Tekel yani Türkiye burada. Aslında bir bakarsan. Peki bu tekel fiyatını, yani tekel gücünü kullanma yeteneğine sahip bir ülke mi? Hayır. Niye? Abi işte ben fındık üreteni çok destekleyeceğim. Çok güzel işte. Burada biz dünyanın en iyi fındığını üretiyoruz. Tamam, zaten başka üreten yok. Doğru düzgün. Hakimiz. Çok güzel. Öyle bir destek programı açıklandı ki Beykoz'a fındık bahçesi kuruldu. Yani fındığın kendisini üretmekten desteği almak daha karlı hale geldi. Sonuçta ne oldu? Rekolte çok yükseldi. Rekolte çok yükselince ihracattaki o tekel pozisyonunu kaybettik. Fiyatlar düştü. Onu kaybettiğimiz gibi halen arz fazlası oluştu. Ama bu toprak, yani toprakta sen bir şeyi söküp bir şeyi dikiyorsan, o diktiğin şey çok fazla olursa orada üretim fazlası, ihtiyaç fazlası yaratırsın. Söktüğünde de arz açığı oluşur. Bu çok, dolayısıyla çok dikkatli planlanması gerekir bunun. Yani bir sınır getirmesi gerekir. Sen bir yandan uluslararası fiyatları göçerttin. Burada yarattın arz fazlası. Arz fazlası halen eritemedin. Ne oldu? İşte bu sefer orduya, okullara fındık dağıtıyorsun. Uçağa biliyorsun fındık veriyorlardı falan bir ara. Şimdi bunun gibi onlarca mikro örnek yaşandı. Çünkü bu iktisattan anlamayan, tek boyutlu bakan kendi disiplininden, hatta kendi disiplinin alt bir kolunun bakış açısıyla meseleye odaklanan insanların bu kararları veriyor olmasından dolayı. Niye böyle oluyor? İşte az önce söylediğim gibi kayıt yok.
Peki model ne yapabilirsiniz bunun karşısında? Şimdi çiftçiyle konuştuğumuzda aslında çiftçi memnun değil. Fındık, pamuk veya zeytin fark etmiyor. Fıstık Antep yöresinde.
Domates.
Sizin önereceğiniz model nedir? Ki tüketiciler
de değil. Evet, bizim problemimiz ne? Sorunlu işletme. Bu işletmeler sorunlu, ne açıdan sorunlu? Bir, finansal erişimleri kısıtlı. Küçükler, mali tablo yapmayı bilmiyorlar. Bir bankanın kredi verirken neye dikkat ettiğinin farkında değiller, bilemiyorlar. Bu konuda da yönlendirilmiyorlar. Veya yardım alabilecekleri bir kurumsal yapı yok. İki, tarımı tümüyle dış şoklara açık hale getirmiş bir iktidardan bahsediyor. Bu son 20 yılın tarımdaki temel hikayesi budur. Dış şoklara, eskiden dış şoka açık olmayan, kapalı olan bir kendi yağımıza kadar ve kendine yeterli bir ülkeydi yani Türkiye. Şimdi tamamen dış şoklara açıklar. Nereden? Çünkü endüstriyel tarım yapacağız, herkesin hayatı düzelecek falan filan diye bir şey atıldı ortaya. Bunu da çok basit. Baktılar Avrupa'da tarım istihdamı %5. %5 ile adam işte bir dünya ürün üretiyor bilmem ne, çok teknolojik şöyle böyle. Biz de böyle olalım. Olalım. Geldik buraya. Yani Avrupa'da yanlış yere baktılar. Aslında Polonya'ya baksalar böyle düşünmeyecekler. Çünkü Polonya'da tarım istihdamı %20'lerde idi o zaman. İspanya'ya baksalar yine böyle düşünmeyeceklerdi. Ama onlar Fransa'ya, Almanya'ya falan baktılar. İleri ya o ülkeler. Dolayısıyla bunları böyle birdenbire kazınmaya başladı şey. İkincisi, tarım nedense aşağılandı. Yani statü olarak aşağılandı. Tarımda ben mesela çiftçiyim demek, böyle hani göğsünü gere göre çiftçiyim arkadaşım falan diyemiyorsun yani. Bütün çiftçiler dolayısıyla çoluk çocukları, hatta çobansan kız vermiyorlar falan. o tür şeylerle çok karşılaştık yani. Sonunda çoban aranıyor diye, işsizliğin tavan yaptığı yerlerde, böyle hayvancılık bölgelerinde çoban aranıyor, her yerde ilan var, çoban bulamıyorsunuz. Niye? İşte o zaman ne oldu? Dışarıdan gelenler falan. Peki, çünkü bu itibarsızlaştırılan bir meslek, sektör. Ve bunun sonucunda genç nüfus çiftçilik yapmak istemedi. İstemiyor. Bir iktisadi olarak dış şoklara açık olmaktan kaynaklanan ve içeride de piyasanın, yani ürün piyasalarında alıcıların az sayıda olmasından kaynaklanan bir eksik rekabet piyasası ve dolayısıyla piyasada fiyatın çiftçi tarafından hiçbir şekilde belirlenemiyor olması ve regülasyonun da terk edilmesiyle yavaş yavaş artık orada devletin de onu koruyan bir unsur olarak varlığının ortadan kalkması dolayısıyla ürün fiyatında zarar görmeye başladı. İki, girdi fiyatlarını, girdi piyasasına bakıyorsun. Temel girdiler nedir? Gübre, tohum, enerji değil mi? Yani benzin. Benzin zaten doların bir fonksiyonu. Gübreyi de bu hale dönüştürdük. Yani gübre büyük ölçüde içeride üretiliyor ama ana bazı ham madde olarak kullanılan bazı şeyler ithal ediliyor. Onlar da petrol türevi bir kısmı ya da bir şekilde işte ne olursa döviz kuruna bağlı. Onu da döviz kurunun bir fonksiyonu haline getirdin. Tohum, atalık tohumu yasakladın, zorlaştırdın şeyini. Endüstriyel tohum yaptın. Endüstriyel tohum nereden geliyor? Dışarıdan geliyor. Onu da dövize bağlı. Dolayısıyla 3 temel girdi var. 3 temel girdi de aslında ister yurt içinde üretilen ürün olsun, ister yurt dışında üretilen olsun, ithal ürün olsun yani. Hepsi doların fonksiyonu haline geldi. Çünkü temel olan yurt dışından ithal edilen şeyler. O zaman biz tarım gibi son derece kritik bir sektörün, yani güvenlik açısından da kritik bir sektörün dış şokları açık hale getiriyoruz. Yani şu anda atıyorum mesela ithalat yapamaz duruma düşsek açız herhalde yani. Ya da Küba'nın işte bu Amerikan ambargosu altında doğal tarımı keşfetmesi gibi bir doğal tarımı keşfetmek zorunda kalacağız. İthalat yapamayacağın zaman. Ama o bir yıllık, iki yıllık periyotta da açlıkla terbiye olacaksın. Şimdi dolayısıyla bunu, bu yapıyı, bu yapının içerisinde çiftçinin para kazanması mı gerekiyor? Çünkü buradan şoku yiyorsun, döviz şokunu. Bu tarafta fiyatı bu şoka emecek bir şekilde şey yapamıyorsun, ayarlayamıyorsun. Fiyatta hep kısa kalıyorsun. Dolayısıyla hep zarar, önce marj düşmeye başladı, sonra işte şey olmaya başladı. Bir de ekstra yönlendiricilik olmadığı için ne ekeyim ne dikeyim falan gibi konularda bu iktisat ders kitaplarında şey vardır. Örümcek ağ teoremi vardır böyle şeyde. Örnek olarak gösterir. O tarım piyasası örnek olarak gösterir. Çünkü arkaik bir tarım piyasasında bugün işte bu sene az ekildiği için soğan çok para yapar. Ertesi sene herkes soğan eker. Herkes soğan ektiği zaman bu sefer arz fazlasından dolayı fiyat yerlere düşer. Çok düşük fiyat oluştuğu için bir sonraki sene yine kimse soğan ekmez, yine arz kısa kalır falan. Bu işte hep şeyden kaynaklanıyor. Yönlendirecek bir yapın olmasa. Demek ki o zaman bizim iki tane temel problemimiz var. Bir, ürün piyasalarında arz şoklarını ortadan kaldıracak bir müdahale. İki, işletmeleri işletme haline dönüştürecek bir müdahale.
Ama
bu ikisini bir de... Ha?
Tam burada bir sorun vardı da araya da onu da şey yapalım.
Tabii.
Şimdi açıklanan destekler aslında bu hep böyleydi. Sizin bahsettiğiniz 50 yıldır böyle. 2021 bütçesi aslında 2020 yılındaki desteklemeler verilecek çiftçiye. Ama çiftçi şeyi de bilmiyor. Pamuğa ne kadar destek verilecek, fındığa ne kadar destek verilecek bunu bilmiyor. Dolayısıyla neye yatırım yaptığını da bilmiyor. Evet. Şimdi bu bilinmezlik içinde de çiftçi bir üretim yapmak.
Üretmemek tabii. Yani üretmemek daha doğru bir karar. Çünkü tarımda şöyle bir şey var. Çoğu ürün stoklama açısından stoklamaya uygun olmayan ürünler. Yani ne bileyim mesela süttü, şuydu, buydu, hayvancılık. Yani bunlar böyle özellikle hayvancılık çok şey. Acayip endüstriyel hayvancılık yapılıyor sözüm ona. O yani üretimi durdurabileceğim bir şey değil. Hayvan aç kaldı mı ölecek çünkü bütün şey sabit sermayenin önemli bir kısmı gidecek yani. Senin. Dolayısıyla ürünü satma onu o gider hep devam edecek yani. Öbür tarafta da bir yıl boyunca harcama yapıyorsun. Yılda bir kere toplu para geliyor. Orada da nakit akışını çok iyi dengelemen lazım. Yani işletme kafası olması lazım ve nakit akışının çok iyi dengelenmesi lazım. Onu yapabilecek araçlardan yoksun kılıyorsunuz siz çiftçiyi. Sonra fiyat üzerinden destek vereceğim. Fiyat üzerinden verilen desteğin hiçbirisi çiftçiye gitmiyor. Bakın ben süt üreten bir çiftliğin küçük ortağıydım. Bu dönem içerisinde en büyük korkumuz süt priminin yükseltilmesiydi. Süt primi yükseltildi mi? Diyelim %5-10 zam geldi. Hemen üretici şey bizim alıcılar o süt primi yükseldi şunu bir %5-6 düşürürlerdi. Girdi piyasasındakiler o süt primi arttı %5-6 bizim cebimize %10 girecek varsayılıyor. Yani 5-6 ay sonra en erken. Ama anında %12 zarara uğramış oluyorsun. Yani dolayısıyla bunun bir anlamı yok. Bir de piyasaya doğru sinyal göndermiyorsun. Yani piyasa fiyatları üzerinden destek dünyada başka uygulayan ülke var mı? Hakikaten bilmiyorum. Ya, muhtemelen yok. Yani bu bir 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başında falan o zamanki ekonomide olabilecek bir şeydi. Ama şimdi bilgisayar var. Yani şimdi bütün her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Kimin ne kadar maliyeti var, kimin ne kadar karı var. Hepsini kontrol etme şansınız var. Doğru düzgün kayıt tutuyorsanız. Dolayısıyla artık şimdi destek programları, mesela Amerika bunun mükemmel bir şekilde yapıyor. Yani bir iktisatçı olarak estetik anlamda gördüğüm en iyi müdahale programı uyguluyor. Ama hepsinin ortak bir karakteri var. Ufak tefek yani farklı farklı programlar uygulanıyor ama en gelişkini Amerika'da diyebilirim. Ama genelde hepsinin ortak bir tek şeyi var. O da işletme varlığını korumak. Yani toprağı ve o toprağı işleyecek aletlerini kaybetmesini engellemek üzerine kurulu bir destek programı. Bunun bir tane yolu da işte Amerikalıların bulduğu yolda bir minimum kar marjını garanti etmek. Yani hem arz şoklarından gelecek şeylere, problemlere, tehditlere diyelim. Hem de girdi piyasasından gelecek olan döviz şoku dahil tehditlere karşı o kar marjını sürekli koruyor. O kar marjı sürekli korunursa, minimum kar marjı, %4-5'ten bahsediyorum yani. O korunursa, o zaman çiftçinin bu faiz yükünün altına girmesi, bu faiz yükünün işte kümülatif olarak büyümesi ve o artık belli bir ödenemez noktaya geldiğinde de ya ipoteğin işleme konulması veya çiftçinin kendi iradesiyle ben bundan bu kadar faiz ödemek istemiyorum deyip toprağını satması yoluyla yani varlığını eritmesi yoluyla ancak ortadan kalır. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum budur. O yüzden bugün diyoruz ki bir iki tane çok tarım piyasasında çok etkin özel banka var. Bir de Ziraat Bankası'nı koy bunun yanına. Bu üçü Türkiye'nin en büyük toprak sahipleridir. Potansiyel olarak da öyledir. Gerçekte de büyük ihtimalle öyledir. Çünkü bu tarım toprakları eninde sonunda ödenemediği için borçlar bunların eline geçiyor. Dönüyor o zaman ne oluyor? Tarım toprakları işte ekilebilir araziler habire azalmaya başladı. Zarar ettiği için sürekli çiftçi bir şey yapmaya başlıyor. Ekmemeye başlıyor. Yani ekilebilir arazilerin de %20'si falan ekilmiyor Türkiye'de.
Ya da araziyi satıyor.
Ya da arazi satıyor. Yani bir de o işte köyler mahalle oldu. Aman imar gelecek. Oradan yol geçiyor. Hadi hop imar gelecek falan diye. Ya da tarım topraklarının ortasına organize sanayi bölgesi kuruyorlar. Rant üretmek için. Sadece rant üretmek için. Hakikaten oralarda öyle canım tarım yani bütün dünyanın gözü gibi baktı toprakların üzerine gelip fabrika. Bunun rahmetli Demirel'den gelen şeyi var işte patates tarlasına otomobil kuracaksa ben veririm deyip Marmara, Doğu Marmara'nın en değerli arazilerinden bir tanesini şey yaptı. Onun üzerine ondan sonra etrafta sanayi oluşuyor. Sen bir tane otomobil fabrikası kurulmaya izin verdin mi? Onun etrafında oluşacak sanayiyi de zaten çekmiş oluyorsun. Buna Çankaya'nın bahçesini veririm dedi. Keşke orayı verseydi. Çankaya'nın bahçesini verseydi yani.
Biraz abartarak soracağım şeyle.
Bu anlattıklarım abartı gibi geliyor olabilir izleyiciler ama değil
Ben
yani,
de
gerçek böyle.
bir çıtık abartayım. Yani aslında devlet bir şey yapmazsa daha iyi diye.
Evet, Tarım Bakanlığı'nı kapatarak tarım reformuna başlayabiliriz diyorum ben yani. 135 bin kişi çalışıyor. Ben şimdi belki de artmıştır, belki azalmıştır, bilmiyorum. Ama yani bir radikal reform yapacaksak Tarım Bakanlığı'nı kapatarak başlamamız lazım. Çünkü Tarım Bakanlığı bir lobiler amalgamı, bir lobiler topluluğu. Onun lobisi, bunun lobisi, şekercinin lobisi, GDO'cunun lobisi, köylünün yanında olmak isteyen, işte onun bir, bunların tabii bu yani bir ekip değişiyor. Ben mesela ekip değişiyor. Bu hemen oradan birden ha bu şunların adını falan deyip ondan sonra ne olacağını tahmin ediyorlardı. Bunu yapan da benim o köy kahvesinde konuşurken sohbet ettiğim insanlar yani, bunlar bile biliyorlar artık. Dolayısıyla hakikaten bu tarım teşkilatlanmasını baştan aşağı değiştirmemiz lazım. Bu insanları kapının önüne koymaktan bahsetmiyorum. Fonksiyonel olarak değiştirmemiz lazım. O insanların içinde çok kıymetli insanlar var. Bunlar mesela bu felaket bir hayvancılık şeysi vardır. Teşviki vardı, çiftlik kuracak olanlara büyük teşvikler verildi bilmem ne falan. Ya ben yani hiç unutamadığım şeylerden bir tanesi neredeydi? Macaristan'da, yok Avusturya'da mıydı? Macaristan'daydı, Macaristan'da. Bir köye girdik. Hayvan alacağız. Yani seçiyorsun hayvanı işte yanında tanımı. Türkiye'den geldiğimizi duyunca bir tezahürata başladılar. Yani şöyle bir durum var. Bütün Avrupa hayvan ithalatına kapalı. Birdenbire birileri gidiyor bir bölgeye. İşte şey yapıyorlar. Küçük hayvanları toplamaya başlıyorlar. İşte o zaman 1000 euro, 1100 euro falandı böyle bir damızlık hayvan fiyatı. Sonra bizim Tarım Bakanlığı diyor ki Bavyera'nın Almanya'nın Bavyera bölgesi açıldı. Oradan ithalat yapabilirsiniz. Niye? Yani niye kapalıydı? Hastalık var diye kapalı. Peki. Peki niye Bavyera açıldı? Hastalık yok orada. Peki Avrupa'da hayvan dolaşımında bir engel var mı? Yok. Senin Bavyera'yı açman aslında bütün Avrupa'yı açman demek. Bir anda işte Macaristan açıldı. O Macaristan'da o 1000 euroluk fiyatlar çıkıyor 2500-3000 euroya. Önden giden tedbirli ve çok iyi tahminleri de bulunabilen bir grup insan o 500-600 liraya aldığı küçük buzağları büyütüp normalde 1000 euro olan fiyatın 3000 euroya çıkmasıyla büyük paralar kazanıyorlar. Bizim dövizler Macaristan'a şey yapıyor. Macar köylüsü çok memnun. Mis 1000 euroya satabileceği şeyi kısa bir zaman aralığı içinde olsa 3000 euroya bir anda onların ahırlar boşalıyor. Nakdi dönmüş oluyor. Onu da biz finanse ediyoruz.
Türkiye
Sonra
hiç
onlar buraya dönüyorlar. Geliyor hayvanlar. Bir kere bir kısmı yolda telef oluyor falan. Marmara bölgesinde çiftlik patlaması oldu.
Son soru. Türkiye son 10 yılda ortalama tarım arazilerinin %10'unu kaybetti. İklim
Evet.
krizi var bunun içinde. Bunun içinde siz az önce örnek verdiniz, işte tarım alanlarına fabrika sanayi açıldı ya da imara açıldı gibi nedenler. Ama bütçeye bakıyoruz, bununla ilgili neredeyse hiçbir şey yok. Ama dünyanın oturup kalktığı şey de bu şu anda. Belki de buradan titriyor.
Bütçeyle olacak bir iş değil. Bu şunu da olabilir. Bu ülke kasada nakit kalmadığı için yani şimdi son 20 yılın büyüme hikayesi kabaca söylüyorum. Yani karikatürize ederek ve kabalaştırarak söylüyorum. İnşaat başta olmak üzere çeşitli alanlardan, ekonominin çeşitli sektörlerinde rant üret. Bu rantı paylaştır üzerine. Bu çok güzel, rahat bir sistemdir. Politikacının en rahat edeceği sistem budur. Çünkü bir rant oluşturmak için sermaye birikiminde büyük artış, iş gücü niteliğinde büyük artışa ihtiyaç yoktur. Rant oluşur yani. Mesela bir boğaza bakan bir arazi, yeşil, güzel, herkesin faydalandığı falan bir koru diyelim. onun gayri safi yurt içi hasılada bir şeyi yoktur. Gözükmez yani, etkisi olmaz. Güzel yeşil bir arazidir bu çünkü. Sonra kamu der ki ben burayı kamulaştırdım ya da kamunun icazesiyle ben burayı imara açtım. E peki, birileri gelir onun üzerine 1 milyon dolar harcayarak bir tane konut kurar diyelim. O konutu 10 milyon dolara satar. Niye? Boğaz manzaralı, yeşil bilmem ne, orman içinde civ şeyler, kuşlar, bülbüller ötüyor etrafta falan. Havuzum var. Eder mi? Eder 10 milyon. O 1 milyon dolar harcadın, 1,5 milyon dolara satsan normal kâr elde etmiş olacaksın. Geri kalan 8,5 milyon dolar ranttır işte. O 8,5 milyon dolar gayri safi yurt içi hasılada üretim olarak gözükür. Katma değer olarak gözükür. E bu katma değeri üretmek için sermaye birikiminde artışa gerek yok. Ekstra işte şeye gerek yok. Nitelikli iş gücüne gerek yok. Kolaydır yani. Bir anda böyle %8'ler, 10'lar büyürsün. Ama bu sistemin dönebilmesi için bu sistemin içerisine hep bir para girmesi lazım. Değil mi? Çünkü sonuçta karşılığı olmayan, çünkü orada sermaye olsa sermayeye bir ödeme yapman gerekiyor. İşte kar olarak ya da faiz olarak, kar ve faiz olarak. Birilerinin çalışması gerekiyor. Ona da ücret ödüyorsa. Bunlar birikiyor çarpan etkisiyle ekonominin bütününde bir hareket yaratıyor olması lazım. Ama bu rantta öyle bir, maalesef işte öyle bir handikap var. O hareket yaratılmadığı için bunu kim alacak? Alacak birisinin bulunması lazım. O alacak birilerinin ortaya çıkması için de onların cebinde para olması lazım. O zaman dışarıdan da bir para gelmesi gerekiyor demek. Bu para işte 2002, 2003, 2008 arasında likitte dünyanın kulaklarından fışkırıyordu. Çok kolaydı. İşte geliyordu falan filan. Ama 2010'dan sonra büyük problemler olmaya başladı. Likitte sıkıştı. Likitte sıkışınca bu sistem dönemez hale geldi. Bu sistem dönemez hale gelince ama bu rant bağımlılığı altındaki siyaset, iktidar ve şey, bu arada iktidar derken hani muhalefet partilerinin dışarıda da bırakmıyorum. Çünkü yerel iktidarlarda da bu aynı şeyler oldu. Ve bu rantın taşıyıcılığını üstlenen tırnak içinde iş adamları, yani uluslararası rekabete konu olmayan sektörlerde faaliyet gösteren iş adamları. Bu sudan çıkmış balığa döndüler. İş yapamaz hale geldiler. O zaman ne oldu? Para lazım. Para nerede? Merkez Bankası'nın kasasında dövizimiz varmış. Tamam, satalım. Bitti. Ne yapacağız? Ya şu maden, yer altında çok güzel madenler var işte. Altın var, gümüş var, bor var. Var oğlu var. Bunları satalıma geldi. Şimdi Biga Yarımadası, TEMA'nın web sayfasına gir. Bu madencilikle ilgili ruhsatların kime, ne hangi arazilerde verildiğini sorduğunuz zaman gizli bilgi veremeyiz diyorlar. TEMA gitmiş satın almış bunları. Bütün Türkiye için. İşlemeye başladılar. İşledikçe açıyorlar bölgeleri. İlk olarak şeyi açtılar. Biga Yarımadası'nı açtılar. Kaz Dağları var. Dünyanın eşi benzeri olmayan bir yeri. Biga Yarımadası'nın %76'sını madencilere tahsis etmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Bu yani söyleyecek laf bulamıyorum ya. Yani vicdanla açıklanabilecek bir şey değil. Ben insanım. Benim bir gıdım vicdanım var diyen birisinin yapabileceği bir şey değil bu. Şimdi tarım arazilerini korumak istiyorsak inşaatçıların, turizmcilerin, madencilerin tasallutundan bütün bu arazileri kurtarmamız lazım. Şu anda bunların hepsine mutlak öncelikli erişim var. Ne tarım arazisi tanıyor, ne sit alanı tanıyor, ne tarihi sit, ne bilmem ne sit. Hiçbir şey tanımıyor. Madenci misin? Madenciyim. Senin arazin mi? Hiç fark etmez. İster mülk altında olsun, ister hazine arazisi olsun. Her türlü şey yetkisi var. Hakkı var yani. İhaleye çıkar, ihaleye girip alma hakkı var. Şimdi bunu yapan vicdan yoksunu bir grubun tarım topraklarını korumayı düşünebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu iş bütçede bitmiyor. Bu iş, bu kararı kim aldıysa o kararı onların iptal etmesini sağlamaktan geçiyor. Bu da geniş kapsamlı bir sivil toplum mücadelesiyle olabilecek bir şey. Yani partilere bırakılabilecek bir şey değil.
Teşekkürler hocam. Çok sağ olun.
Rica ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.